Herkese merhaba, İnsan Çağ Podcast'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayşenur Baş. Bugün Türkiye'nin iklim politikaları, iklim eylemleri veya iklim eylemsizliği hakkında konuşacağız. Konuşacak çok konumuz var, o zaman hazırsanız başlayalım. Bugüne kadar sizinle çeşitli ülkelerin iklim politikaları hakkında bir sürü şey konuştuk. Geçen bölümde de hatırlarsanız iklim krizine karşı yapılmış en büyük icraatlar olan iklim zirvelerinden bahsetmiştik. Burada uluslararası iklim eylemi söz konusuydu. Birçok farklı ülkeden bahsettik, özellikle Amerika'nın adına çok değindik. Ama gelip de kendi ülkemizden bahsetmedik. Türkiye'den geçen bölümlerde özellikle bahsetmedim çünkü Türkiye konusunda güvenilir kaynağa ulaşmak o kadar zordu ki. İki uç nokta vardı ve bir uç noktada diyorlardı ki Türkiye iklim konusunda çok aktif bir devlettir ve diğer devletlere, hatta gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle baş etme stratejileri konusunda önderlik etmektedir. Etrafıma baktığımda bunun çok da doğru olmadığını düşündüm ben. Sonra bir de diğer tarafa kulak verdim. Onlar da diyorlar ki Türkiye diğer her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da çok başarısız ve herhangi bir strateji benimsemiyor. Ve iklim değişikliği konusunda krizi daha iyiye götürecek eylemlerdense krizi daha da kötüleştirecek eylemlerle geliyor ve yangına körükle gidiyor. Bu da bana çok distopik bir senaryo gibi geldi ve açıkçası buna inanmak istemedim. Sonra kendi yaptığım araştırmaları derledim. Kafamda oluşan soruları benden daha çok bilgi sahibi olduğunu düşündüğüm insanlara sordum. Buradan da onlara çok teşekkür ederim. Belli başlı bazı sonuçlara ulaştım diyebiliriz. Şimdi görelim bakalım o sonuçlar çok mu umut vaat ediyor, yoksa distopik bir geleceğe mi sürüklüyor bizi? Öncelikle Türkiye'nin iklim zirvelerindeki yerine değinmek istiyorum. Türkiye, 1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde hem ek 1 hem de ek 2 listesindeydi. Bu ne anlam ifade ediyor? Ek 1 listesindeki ülkeler gelişmiş ülke olarak sayılıyor ve bu gelişmiş ülkelerin Yeşil İklim Fonu ve Temiz Kalkınma Mekanizması desteklerinden yararlanması söz konusu değil. Ek 2 listesinde bulunan ülkelerin ise gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği politikaları için gerekli fona finansal destek sağlama zorunlulukları var. Türkiye'nin ek 1 listesinde olması bile şaşırtıcı bir durumken, ek 2 listesinde olmasının çok adaletsiz bir konum olduğunu düşündüm ben. Ek 1 listesinde bulunması da şaşırtıcıydı çünkü Türkiye her bakımdan gelişmekte olan bir ülkenin özelliklerini gösteriyordu. Ekonomisi gelişmiş ülkeler kadar iyi olmamıştı hiçbir zaman. Ve iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin bir devlet olarak motive olabilmesi için kesinlikle fona ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm. Nitekim Türkiye'de listelerdeki bu konumlandırılmasına sürekli olarak itiraz etti ve 7. Taraflar Konferansı'nda Türkiye ek 2 listesinden çıkarılmayı başardı. Listedeki bu değişiklik sonrasında Türkiye 1997'de kabul edilen Kyoto Protokolü'ne 2009'da taraf oldu. Şimdi geçmişteki iklim zirvelerindense günümüzde çok daha etkili olan ve adını sürekli duyduğumuz Paris İklim Zirvesi'ndeki konumuna gelelim. Türkiye Paris Anlaşması'nı 2016'da diğer birçok ülkeyle birlikte imzaladı ve kendi gönüllü azaltım vaatlerini de taraflara sundu. Bu açıdan Türkiye'nin hızlı bir şekilde karar alması çok umut vaat ediciydi. Ancak şu an 2021 yılındayız ve Türkiye'nin bu vaatlerden hiçbirini gerçekleştirmediğini görüyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü bu vaatlerin gerçekleştirilebilmesi için Paris İklim Anlaşması'nın ülkenin parlamentosundan geçmesi zorunluluğu bulunuyor. Tahmin edin ne oldu? Bu iklim anlaşması Türkiye'nin meclisinden 5 yıldır geçmiyor. Bunun sebebi sorulduğunda ise Türkiye'nin halen ek bir listesinde yer aldığı gerçeği gösteriliyor. Az önce dediğim gibi, ilk duyduğumda listelerdeki bu konumlandırmanın adaletsiz olduğunu düşünmüştüm. Ancak şu an baktığımda Türkiye'nin ek bir listesinde yer alması iklim politikalarındaki bu yetersizliği açıklamıyor bence. Neden? Çünkü Türkiye bir G20 ülkesi olduğunu kabul ediyor. Yani küresel gayri safi hasılanın %80'ini yaratan 20 ülkeden biri Türkiye. dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinden biri olduğunu kabul ediyorsa Türkiye, o gelişmiş 20 ülkeden biri olmanın sorumluluklarını da üstlenebilmeli diye düşünüyorum. Tabii bunlar yalnızca benim şahsi görüşüm. Gelişmiş 20 ülkeden biri olmasının dışında, Türkiye tek başına küresel sera gazı salımının %1'lik kısmını oluşturuyor. Bu oran bizden çok daha büyük, fazla nüfuslu ülkelerde çok daha azalabiliyor. İklim vaatlerini kararlı bir şekilde gerçekleştirirlerse eğer. Bizim de bunu azaltmamız mümkün ama bu konuda bir şey yapmıyoruz. Bizim çapımızdaki bir ülke için, bizim sanayileşme seviyemizdeki bir ülke için %1'lik salım bence fazla. Ayrıca Türkiye'yi suçlamayı bir yana bırakırsak, Türkiye aslında iklim değişikliği konusunda önlem alacak ülkelerin başında gelmeli. Bir önder konumunda olmalı. Neden? Çünkü Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini en yakından hissedecek ülkelerden biri. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Eğer su seviyelerinde yükselme yaşanırsa birçok değerli toprağımızı kaybedeceğiz. Türkiye ihracatının çoğu tarımsal üretim ürünlerine dayanıyor. İklim değişikliğinden birçok sektör etkilenecek ama en çok etkilenecek sektörlerden bir tanesi tarım. Bugün bu ülkede iklim değişikliği yüzünden yaşanan kuraklıklarda bir gıda krizi yaşansa toplumda açlığın artması bir yana ülkenin ekonomisi de çöküşe geçecek. İşte bu yüzden Türkiye şu andaki iklim eylemsizliğini bir kenara bırakmalı ve bir an önce harekete geçen ülkelerin arasına ismini yazdırmalı. Peki Türkiye'nin iklim değişikliği çerçevesinde yaptığı hatalar neler? Hangi alanlarda önlem almamız gerekiyor? Ben bu bölümde bugün yalnızca Türkiye'de hangi sektörlerin en çok karbon salımına sebep olduğundan bahsedeceğim. En başta enerji sektörü var. Türkiye'nin toplam karbon emisyonunun %70,2'si enerji sektöründen kaynaklanıyor. Neden? Çünkü Türkiye enerji ihtiyacının çoğunu fosil yakıtlardan gideriyor. Bunu yapmak Türkiye'yi dışa bağımlı bir hale getiriyor çünkü Türkiye fosil yakıtlar açısından çok zengin bir ülke değil, kömür dışında. Ki dışa bağımlı hale gelmeyecek kadar zengin kaynaklarımız olmuş olsa bile bu kaynakların çıkarılması ve enerjinin bu kaynaklardan elde edilmesi civardaki ekosistemlere geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Ve bir zincir etkisiyle bu zararların boyutu bir çığ gibi artıyor. Türkiye her gün yeni termik santraller kurmaya devam ediyor. Bu termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliği o kadar büyüyor ki yalnızca santralin kurulduğu şehre değil, çevredeki illere de bu hava kirliliği yayılıyor. Ve gerek insan sağlığı gerek tarım verimliliği bu hava kirliliği yüzünden giderek daha da kötü etkileniyor. Hidroelektrik santrali projeleriyle canlıların doğal yaşam alanları tahrip ediliyor. HES projeleri yüzünden birçok balık türünün nesli tükenme tehlikesi altında veya tükendi. Eğer biz sorumsuzca bu enerji santrali projelerine devam edersek, çok övündüğümüz biyoçeşitliliğimiz elimizden kayıp gidecek. Buna karşın Türkiye topraklarında yeterince değerlendirilmeyen zengin yenilenebilir enerji kaynakları var. Türkiye güneş potansiyeli çok yüksek bir ülke. Aynı zamanda rüzgar potansiyeli de yüksek bir ülke. Hatta geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye yenilenebilir enerji santralleri konusunda yabancı ülkelerden büyük yatırımlar gerçekleştiriliyordu. Bu yatırımları Türkiye yabancı ülkelerin yapmasını beklemektense elindeki kaynakları verimli bir şekilde kullanıp avantajını kendi lehine çekebilir. Peki başka hangi sektörler Türkiye'nin karbon salımında etkili rol oynuyor? Bir sonraki kazananımız ulaşım sektörü. Türkiye'nin karbon emisyonunun %16,1'i ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Türkiye karayolu temelli bir ulaşım modeli benimsemiş. Karayollarından sonra da en çok tercih edilen ulaşım aracı hava yolları. Karayolları ve hava yolları iklim değişikliği açısından en elverişsiz konumda bulunan ulaşım araçları. Türkiye bunun yerine demir yolu ve deniz yoluna yatırım yapmalı. Bu yalnızca Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki politikalarını pozitif etkilemeyecek, aynı zamanda Türkiye'yi ekonomik anlamda da kalkınmaya götürecektir. Bir diğer sektörümüz ise inşaat sektörü. İnşaat sektörü son birkaç yıldır ülkemizde büyük ses getiriyor. Sürekli yenilenen yollar, yapılan dev projeler, yıllarca süren kentsel dönüşüm projeleri. Bu kentsel dönüşüm projelerinin iklim değişikliği kaynaklı felaketlere dayandırıldığını biliyor muydunuz? İklim değişikliğinden kaynaklanan seller ve depremler kentsel dönüşümün sebebi olarak gösteriliyor. Halbuki kentsel dönüşümle birlikte gelen yeni yapılar, iklim değişikliğinin negatif etkilerine ve yol açabileceği potansiyel felaketlere hazırlıklı olmamız için yeterli nitelikleri taşımıyor. Ayrıca yalnızca kentsel dönüşüm değil, dev projeler de çevredeki ekosistemlere ve canlıların yaşam alanlarına büyük tahribat veriyor. Yalnızca bu tahribat değil, aynı zamanda Türkiye'nin değerli finansal kaynaklarının da israfına sebep oluyor bu dev projeler. Ama biz şimdilik bu konuyu ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için bir kenara bırakalım. Son önceleyeceğimiz sektör tarım. Daha önce de demiştim, Türkiye ihracattan sağladığı gelirin çoğunu tarımsal üretimle elde ediyor. Bu yüzden tarım Türkiye'nin ekonomisi açısından çok değerli bir konuma sahip. Ancak Türkiye zengin su kaynaklarını bilinçsizce kullandığı için artık su fakiri bir ülke olarak sınıflandırılıyor. Her geçen yıl etkilerini daha da şiddetli gördüğümüz kuraklık, üreticiyi iklim değişikliği konusunda kendi çapında harekete geçmek zorunda bırakıyor. Burada kendi çapında sözünün altını çizmek istiyorum. Çünkü çiftçiler iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla başa çıkabilmek için devletten herhangi bir destek görmüyorlar. Bu yüzden birçok çiftçi kuraklığın etkileriyle kendi başına mücadele etmek gereği hissettiğini belirtiyor. İşte saydığım bütün bu sektörler Türkiye'nin karbon salımında pastadan en büyük payı alıyorlar. Ancak iklim değişikliğinin durumunu kötü etkileyen yegane sektörler bu saydığım sektörlerden ibaret değil. Daha birçok farklı etmen de var. Küresel sera gazı salımının %1'lik kısmını tek başına sağlayan bir ülke olarak Türkiye, iklim değişikliğini etkileyen bu onlarca faktörden herhangi birini kendi hedef belirleyip nereden başlarsa başlasın bir noktadan harekete geçmek zorunda. Ve bunu hemen şu an yapmak zorunda. Evet, ekonomi gün geçtikçe daha da kötüleşiyor olabilir. Evet, halk fakirleşiyor olabilir. Ama kaynakları israftan çok iklim değişikliğine mücadele gibi değerli bir alanda yatırım amaçlı kullandığınız zaman ülkenin giderek daha da refaha ulaştığını göreceksiniz. Büyük bir hevesle inşa edilip açılışında projenin geleceğiyle ilgili büyük vaatler sunulan ama birkaç ay sonra dönülüp bakılmayan dev inşaat projelerindense Türkiye'nin elindeki finansal kaynakları yenilenebilir enerjiye yatırım yapmakta kullanmasını tercih ederdim. Veya bu finansal kaynakları tarımsal üretim yaparak Türkiye ihracatının büyük bölümünü karşılayan çiftçiye destek olarak vermesini de tercih ederdim. Yapılabilecek şey çok. Ancak harekete geçmek için ilk ihtiyacınız olan şey ve en önemli şey motivasyondur. Umarım biz bu motivasyonu daha da geç kalmadan sağlayabiliriz. Çünkü zaman akıyor. Ve dünyanın bizi bekleyecek kadar vakti olduğunu sanmıyorum. İklim değişikliği bize son sürat gelirken ben ülkemi krizde diğer ülkelere yol gösteren, kendinden çok daha gelişmiş ülkeler tarafından takip edilen bir ülke olarak görmek isterdim. Ve umarım ülkemi bir gün orada görebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölüm sizin için keyifli ve bilgilendirici bir bölüm olmuştur. Şahsen ben araştırma yaparken o kadar da keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Bir miktar umutsuzluğa kapıldığımı itiraf etmem gerekiyor. Ama gerçeklerle de yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum bazen. Gerçekler her zaman o kadar umut verici olmayabiliyor. Yüzleşmeyi sağlayabilelim ki konu hakkında bir şeyler yapabilelim. Bu yüzden her ne kadar umutsuzluk verici olsa da bu bölümü kaydetmek benim için çok değerliydi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.